Ayrım 24.
Geçişin korunması için gerekli düzen alınır. İki tümen geçitlere doğru ilerler. Kuzeydeki tümenin öncüsü düşmanla çatışmaya girer. Düşman topçusu da güneydeki tümenin geçit yerini ateş altına alır. Ayrıca bir süvari birliği de bu tümene saldırır. Geçiş top ve makineli tüfek ateşi altında ve savaşa savaşa gerçekleştirilir. Kolordu ve tümen karargahlarıyla zayıflamış birlikler doğu kıyısına çıkmayı başarırlar. Ama Bisam'dan doğu kıyısına geçmiş bir düşman süvari birliği yaklaşarak artçı olarak bırakılmış süvari tümenini geri atacak ve doğu kıyısına geçebilmiş olan bu askerlerin bir bölümünü yok edecektir. Bir yerleşim merkezine ulaşmak için Aclun dağlarını aşmak üzere dinlenmeden yola çıkarlar. Filistin Sina Cephesi sayfa 676. 7. Ordunun birlikleriyle İngilizlere ve Araplara tutsak vere vere geriye çekilen, gecikmiş 4. Ordunun kalan birlikleri ve kurtulabilen geri birimler Dera kesiminde bir araya gelirler. Çekiliş İngiliz süvari kolordunun takibi Arap birliklerinin ve yağmacı aşiretlerin saldırıları altında Halep'in düştüğü 25-26 Ekim 1918 gününe kadar sürecektir. Filistin Sina Cephesi sayfa 682. Liman Paşa Rayak'ta kuvvet toplamaktadır. 28 Eylül günlü yazılı emriyle Mustafa Kemal Paşa'yı Rayak'a çağırır ve Rayak cephesi komutanlığını atar. Fahri Belen 20. yüzyılda Osmanlı Devleti sayfa 370, Filistin Sina cephesi sayfa 690, Türkiye'de 5 yıl sayfa 338. Savaşın ve Şam'a kadar çekilişin belgeleri dayalı gerçek hikayesi bu. Mısıroğlu'nun bu savaş hakkındaki şaşırtıcı iddialarını değişik kitaplarından derleyerek bir araya getirmeye çalıştım. Doğrularıyla birlikte topluca aktarıyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın Sofya'da onun ve Almanların aleyhtarı bin netice yani sonuç olarak İngiliz taraftarı mevkiine sürüklendiği malumdur. Hilafetin amansız düşmanı olan İngilizlerle bu paralelliğin Filistin cephesinde de devam ettiği bilinen bir husustur. Fakat bu safhalarda Mustafa Kemal ile İngilizler arasında hilafet ve buna benzer meselelerin söz konusu olduğu söylenemez. Amaç olsa olsa Enver'in sağladığı Alman desteğine benzer bir destek sağlayarak devlet kademelerinde bir yere, mesela Harbiye Nazırlığına gelebilmekti. Ancak olayların gelişmesi Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderebilmek gibi önemli bir rol sahibi kılınca onunla Türkiye'nin gelecekteki kimliği üzerinde anlaşmanın gereğini ortaya çıkarmıştır. Hilafet sayfa 142. Ayrıca Lozan 1. cilt sayfa 107. 1. Mustafa Kemal Genelkurmay'ın Almanlara teslim edilmesine ve savaşa girilmesine gerçekten karşıydı. Savaşın hesapsız idare edilmesine de karşı çıkmıştır. Bu konudaki yazı ve açıklamaları birçok yerde yayımlandı. Dipnot. Ben Almanların bu savaşı kazanacaklarına kesinlikle inanmıyorum. Mustafa Kemal'den Salih'e Bozok, mektup. Sadi Borak, öyküleriyle Atatürk'ün özel mektupları sayfa 34, Aralık 1914, Sofya. Mustafa Kemal'in 20 Eylül 1917'de Halep'ten başkomutanlığa yolladığı raporun bazı cümleleri. Askeri siyasetimiz bir savunma siyaseti ve elimizde bulunan kuvvetleri ve bir tek neferi son ana kadar saklamak siyaseti olmalıdır. Bu siyaset memleketimiz dışında bir tek Osmanlı neferi kalmasına tahammül etmez. Bugün içinde bulunduğumuz bataklıktan sonuna kadar Almanlarla birlikte bulunarak kurtulmanın zaruri olduğu açıktır. Fakat Almanların bu zaruretten ve harbin devamından yararlanarak bizi sömürge şekline sokmak ve memleketimizin bütün kaynaklarını kendi ellerine almak siyasetine karşıyım. Ve yöneticilerin bu hususta hiç olmazsa Bulgarlar kadar müstakil ve kıskanç olmalarını gerekli görürüm. Hikmet Bayur, Hayatı ve Eseri sayfa 125'ten sadeleştirerek. Gelecekte olacakları adeta resimleyen bu rapor, Mustafa Kemal ile arkadaşları arasındaki teşhis, bakış ve seziş farkını da belirtiyor. Vahdettin de savaşa karşıydı. Dipnot. Vahidettin 24 Kasım 1918'de The Daily Mail muhabirine diyor ki, eğer ben tahtta olsaydım bu esef verici hadise olmazdı. Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 3. Vahidettin Suriye cephesinin çökmesinden önce Almanya'ya haber vermeden ayrı bir barış yapmayı düşünmüş ve bunun için girişimlerde bulunmuştur. Vahidettin'in 1923 beyannamesi, Hilafet sayfa 186 ve 210, Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 1. 2. Enver'in ve savaşın karşısında olmak neden İngiliz taraftarı olmayı gerektirsin? Mısıroğlu'nun yazılarından İngiliz aleyhtarı olduğu anlaşılıyor. Öyleyse onu da IRA ve Sinn Féin taraftarı olarak mı kabul edeceğiz? Karşıt gücün yanında yer almak kaçınılmaz bir şart mıdır? 3. Yazarın iddialarına göre. A. Mustafa Kemal Sofya'dayken sırf bir mevki elde etmek için İngilizlerle ilişki kuruyor. B. Bu paralellik Filistin-Suriye cephesinde de devam ediyor. C. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gitmesi söz konusu olunca Türkiye'nin gelecekteki kimliği ve hilafetin yarını üzerinde İngilizler ile Mustafa Kemal gizlice anlaşıyorlar. Kurtuluş Savaşı içindeki Mustafa Kemal-İngiliz ilişkileri 3. ve 4. bölümlerde ele alınacak. Şimdilik Mustafa Kemal'in bir mevki elde etmek için İngilizlerle ilişki kurduğu iddiasına değinmek istiyorum. Yazar bu konuda hiçbir belge ve tanık göstermiyor. Elinde belge olsa davul zurna eşliğinde açıklar, Sağır Sultan bile duyardı, malumdur deyip geçiyor. Bu ağırlıkta bir iddia böyle temelsiz, dayanaksız, kanıtsız ileri sürülür mü? Vahdettincilere özgü bir yöntem bu. Mustafa Kemal İngiliz anlaşmasına sonra yeniden değinmek üzere Mısıroğlu'nu okumaya devam edelim. Mustafa Kemal Paşa 7. Ordu kumandanı olarak Nablus'a gitti. Onun cepheye gelmesinden sadece birkaç gün sonra İngilizler yeniden taarruza geçtiler. Kendisi diyor ki, bu gece şiddetli bir muharebe ile geçti ve ordumun sol cenahı, kanadı bozuldu ve esir düştü. Buradan düşman süvarisi geçti. Liman von Sanders'in karargahına kadar ulaştı. Ordumla sahralar ve nehirler geçerek Şam'a ricaate mecbur oldum. Burada çekilen zorlukların açıklaması uzun sürer. Lozan 1. cilt sayfa 174. Mısıroğlu Mustafa Kemal Paşa'nın ayrıntılı açıklamak istemediği olayların iç yüzü şudur deyip yazısına devam ediyor. Devamını sonra aktaracağım. Önce birkaç hususu açıklamak gerekiyor. 1. Mustafa Kemal'in bu savaşla ilgili anıları 1926'da Hakimiyet-i Milliye, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yayımlanmış, sonra kitap olarak da çıkmıştır. Mısıroğlu Mustafa Kemal'in bu savaşla ilgili anı ve açıklamalarını aslından değil de Abdülaziz Hancı adlı Mısırlı bir yazarın Mustafa Kemal'in anılarına dayanarak yazdığı Arapça Müzekkerat-ı Kemal Paşa adlı kitaptan çevirerek aktarıyor. Lozan 1. cilt sayfa 174. Yani Türkçesi ve aslı varken anıların Arapçasını yeniden Türkçe'ye çevirip kullanıyor. Ama Mustafa Kemal'in anlattıklarıyla Mısıroğlu'nun Abdülaziz Hancı'dan aktardıkları arasında büyük fark var. 2. Mustafa Kemal'in söylediklerinin aslı şu, gece muharebe ile geçti, benim ordumun sağ kanadındaki ordu esir oldu ve boş kalan bu cepheden geçen düşman süvarileri Liman von Sanders'in karargahını bastı. Hakikat anlaşılmıştı fakat neye yarar? Anlatılması uzun sürecek güçlükler içinde nehirlerden geçerek, çöllerden aşarak ordumu Şam'a kadar getirebildim. Atatürk'ün hatıraları sayfa 65. 3. Ordumun sol kanadı bozuldu ve esir düştü demiyor. Ordumun sağ kanadındaki ordu esir oldu diyor. İkisinin arasında yalanla gerçek arasındaki kadar büyük fark var. Bu fark Abdülaziz Hancı'dan mı kaynaklanıyor yoksa Mısıroğlu mu böyle çevirmiş kestirmek zor. Ama ikisinden birinin ayıp ettiği açıktır. Mısıroğlu devam ediyor. Filistin cephesinde 3 ordumuz vardı. 4. 7. ve 8. ordulardan kurulu olup Yıldırım Orduları adını alan bu kuvvetlerin cephe kumandanı Liman von Sanders'ti. 4. Ordu Kumandanı Cemal Mersinli Paşa, 8. Ordu Kumandanı Cevat Çobanlı Paşa, 7. Ordu Kumandanı ise Mustafa Kemal Paşa idi. Cephe Genel Karargahı Nasırada bulunuyordu. 31 Ağustos 1918'de Mısıroğlu hiçbir savaşın başlama tarihini bilmiyor. Dipnot: çünkü bu savaşla ilgili hiçbir kitap okumuş değil. Büyük Doğu dergisine yayımlanan Dedektif X1'in yazısına dayanıyor. Dedektif X1 savaşın başladığı tarihi yanlış olarak 31 Ağustos diye yazmış. Mısıroğlu da gerçek sanıp benimsemiş. Bu cephede o kadar ani bir çöküş oldu ve bu hal o derece süratli bir bozguna yol açtı ki kilometrelerce geride bulunan ordu kumandanları bile canlarını güçlükle kurtarabildiler. Gerçekten devletimizi Mondros Mütarekenamesini imzalamaya mecbur bırakan bu hezimet esnasında 8. Ordu Kumandanı Cevat Çobanlı Paşa karargahından kalpağını bile alamadan kaçıp kendini Şam'a zor atmış ve burada 3. Kolordu Kumandanı İsmet İnönü Paşa'yı teller bağırtarak aramaya mecbur kalmıştı. Bu hezimet 7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'nın sağ ve solundaki 4. ve 8. ordulara haber vermeden ani bir şekilde ricat etmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu suretle merkezi durumdaki 7. Ordu'nun ani ve habersiz ricatı ile cephede açılan boşluktan saldıran İngilizler, sağ ve soldaki 7. 8. demek istiyor ama zihni yine dağınık herhalde ve 4. orduları arkadan kuşatarak 75 bin esir ve 375 adet top ele geçirmişlerdir. Hilafet sayfa 146. Diğer kumandanlar gibi Mustafa Kemal Paşa da 8 kişilik mahiyetiyle resmi elbiselerini bile giyemeden kendisini Şam'a atmış fakat burada da duramamıştır. Kalan kuvvetlerin kumandasını Cemal Paşa'ya terk ederek trene atlayıp Rabat'a, doğrusu Rayak'tır, Rabat Fas'la bir şehir, gelen Mustafa Kemal Paşa bu olayı gazetecilere şöyle anlatmıştır. Dipnot, Mustafa Kemal Rayak'a kendiliğinden değil, Liman Paşa'nın 28 Eylül günlü yazılı emrinin 3. maddesi üzerine gelmiştir. Filistin Sina Cephesi sayfa 688. O gece şunu anladım ki bütün kıtaat ve cephelerde kumandanlık kalmamıştı. Binaenaleyh mecnunane bir emir verdim. Şam'a bıraktığımız kuvvetler İsmet Bey'in, Rayak civarındaki kuvvetler ise Ali Fuat Paşa'nın emrinde ve bu kuvvetlerin hepsi şimale doğru hareket etsinler. Dipnot, Abdülaziz Hancı'dan çevirerek aktarıyor. Aslı şöyle, o akşam bende bir uyanma oldu. Bütün cephelerde ve bütün kuvvetler üzerinde emir ve kumanda kalmamıştır. Adeta delice bir emir verdim. Bu emrin esaslı noktaları şunlardır. Şam'da bulunan bütün kuvvetler benim orada bıraktığım İsmet Bey'in emri altında, Rayak tarafındaki kuvvetler Ali Fuat Paşa'nın kumandası altında, şimale yani kuzeye hareket edeceklerdir. Emrin bir suretini bütün kuvvetlerin kumandanı olan Liman von Sanders Paşa'nın malumat edinmesi için kendisine yolladım. Atatürk'ün Hatıraları sayfa 67-68. Gazetecilere Mustafa Kemal'in anılarını anlattığı Fadih Rıfkı Atay ile Mahmut Soydan'ı kastediyor herhalde. Bir askeri emir gibi not ettirilmiş bulunan bu sözlerin manası açıktır. İstikamet kuzey, herkes başının çaresine baksın. Dipnot, Mustafa Kemal'in 1 Ekim günü bu emrinin aslı ve tamamı Filistin Sina cephesi sayfa 705'te var. Emri herkes başının çaresine baksın diye yorumlayabilmek için Mısıroğlu olmak gerek. Filhakika bu emrin hakiki mahiyetini yorumladığımız gibi olduğunu Mustafa Kemal Paşa'da doğrulayarak bu hareket ameli idi. 7. Ordu'nun isminden ve bazı döküntülerden başka bir şey kalmamıştı. Bu döküntüleri Suriye'nin kuzeyinde Halep'te toplamak ve orada yeni bir karar vermek lazım geliyordu demektedir. Dipnot, aslı ameli kararım şu idi. Ortada kalan 7. Ordu'nun ünvanı ve birçok enkaz, bunları Halep'te Suriye'nin şimali sonunda toplamak, ondan sonra yeni bir karar almak. Bunu bizzat ben yapacaktım. Liman von Sanders bu teklifimi kabul etti. Atatürk'ün Hatıraları sayfa 68. Gerçekten 600 kilometrelik mesafeyi, yani ancak 25 günde geçilebilecek bir yolu süratle aşıp Halep'e giden Mustafa Kemal Paşa burada kendi ifadesine göre ahalinin hücumuna uğramış ve sokak muharebeleri yapmış. Dipnot, Mustafa Kemal ve karargahı Halep'e 5 Ekim sabahı gelmiş. Halep sokak muharebesi 25 Ekim'de olmuştur. Filistin Sina cephesi sayfa 710-724. Liman von Sanders Türkiye'de 5 yıl sayfa 352. Mustafa Kemal'in çabalarıyla 7. Ordu bu süre içinde yeniden düzenlenip kurulmuştur. Filistin Sina cephesi sayfa 710. Kendisine ateş açıldığı bir sırada yanında bulunan şoförüne işaretle yavaşlayan otomobiline atlamış, atlarken de Halep kumandanına emir vermiş. Halep ve civarındaki kuvvetleri şimale çekin, orada harp edeceğiz. Dipnot, aslı hücum edenler yenilip kaçtılar. Şehirde vaziyete tamamen hakim olduk. Sükunet geldi. Akşam oldu, sokak muharebesini idare ettiğim noktanın yakınında şoför bekliyordu. İşaret ettim, bulunduğum noktaya yanaştı. Otomobile binmeden evvel Halep kumandanına emirlerimi ve talimatımı verdim. Verdiğim talimatta esas olan şu nokta vardı. Bu akşam Halep ilerisindeki kuvvetleri geriye çekeceğim. Yarın Halep'in şimal garbında İngiliz ve Araplarla muharebe edeceğim. Buna göre hareketinizi tanzim ediniz. Vakalar dilediğim gibi geçti. Atatürk'ün Hatıraları sayfa 70. Filistin Sina cephesi sayfa 726. Liman von Sanders Türkiye'de 5 yıl sayfa 352. Bu emir üzerine Yıldırım Ordular grubu karargahı Halep'ten Fatıma'ya naklolundu ve Yıldırım Ordular kumandanlığına Umum Cenup Orduları kumandanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa cephe kumandanı tayin edildi. Fakat bu ünvan da onu Halep civarında yeni bir müdafaa hattı teşkil ederek düşmanı durdurmasını temin edemedi. Karargahını 200 kilometre daha geride bulunan Adana'ya çekti. Lozan 1. cilt sayfa 176, Hilafet sayfa 145. Mısıroğlu'na göre Suriye Savaşı böyle olmuşmuş. Doğrular. Baş kısımdaki uydurmaların doğrusunu daha önce belirtmiştim. 2. Mustafa Kemal'in emri üzerine Halep'ten çekilen Yıldırım Ordular grubu karargahı değil, 7. Ordu karargahıdır. Çünkü Yıldırım Ordular karargahı daha önce 22 Ekim'de Halep'ten ayrılarak 24 Ekim Perşembe günü Adana'ya gelmiş bulunuyordu. Filistin Sina cephesi sayfa 720, Türkiye'de 5 yıl sayfa 351. 7. Ordu karargahı 25-26 Ekim akşamı Halep'ten Katma'ya, 30 Ekim'de ise Rakuco'ya alınır. Filistin Sina cephesi sayfa 728, 730-734. Fatıma adındaki yeri yer adları indeksi de bulunan 1935 baskısı 1/400.000 ölçekli Andreas Atlası'nda bile bulamadım. 3. Mustafa Kemal Umum Cenup Orduları Kumandanı gibi bir ünvanla cephe kumandanı tayin edilmemiştir. 7. Ordu Komutanı iken Sadrazam Ali İzzet Paşa'nın emriyle 30 Ekim günü Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı'na tayin olunur ve görevi Liman Paşa'dan Adana'da devralır. Dipnot, Harp Tarihi Vesikaları Dergisi 27. sayı belge No. 693. Türkiye'de 5 yıl sayfa 353. Dipnot, Liman Paşa'nın 31 Ekim 1918 günü birliklere yolladığı veda yazısının ilk cümlesi. Ordular grubunun sevk ve idaresini Mustafa Kemal Paşa'nın birçok harpte şeref kazanmış kudretli ellerine bırakmak zorunda olduğum şu anda, emrim altında Osmanlı İmparatorluğu'nun yararına savaşmış bütün subay, memur ve erlerin hepsine candan teşekkürlerimi sunarım. Liman von Sanders, Türkiye'de 5 yıl sayfa 353. Filistin Sina Cephesi sayfa 730. Ayrıntılar üzerinde yazarın gerçekleri sürekli olarak saptırıp çarpıttığını belirtmek için duruyorum. 4. Fakat bu ünvan da onun Halep civarında yeni bir müdafaa hattı teşkil ederek düşmanı durdurmasını temin edemedi. Karargahını 200 kilometre daha geride bulunan Adana'ya çekti diyor ki bu da tamamen uydurmadır. 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu savunma hattı düşmanı Halep kuzeyinde durdurmuştur. Bakalım Liman Paşa bu konuda ne yazıyor? Mustafa Kemal Paşa akşama doğru şehri yani Halep'i boşalttı. Ali Fuat Paşa'nın komutası altında bulunan ve Bedeviler tarafından yakından takip edilen 1. ve 11. tümenler şehrin batısından kuzeye çekildiler. 20. Kolordu adını alan bu tümenler 26 Ekim sabahı Halep'in 8 kilometre kuzeyindeki Höyük Tepelerinde mevzilendiler. Saat 10.45'e düşmanın 4 süvari alayı zırhlı otomobiller ve piyadelerin de katıldığı bir taarruz yaptı. 1. tümen 1 saat süren çarpışmalardan sonra bu taarruzu kırdı. Bundan sonraki günlerde Mustafa Kemal Paşa'nın 7. ordusu birçok taarruza uğradı ama hepsini geri püskürtmeyi başardı. Türkiye'de 5 yıl sayfa 352. Daha ayrıntılı bilgi için Filistin Sina Cephesi sayfa 726-730. Tamam mı? Mustafa Kemal'in karargahını Adana'ya çektiği ifadesi de yanlıştır. Yıldırım Ordular Grubu karargahı çoktan Adana'daydı. Mustafa Kemal görevi devralmak için oraya gitmiştir. Vehbi Vakkasoğlu, Mısıroğlu'nun yazdıklarını her zaman gibi hiç denetlemeden, yazım yanlışlarıyla birlikte aynen alıp yayımlamış. Son Bozgun, 1. cilt sayfa 45-47. Abdurrahman Dilipak da Yıldırım Ordular Grubu komutanının Liman Paşa olduğu gerçeğini göz ardı ederek, Mustafa Kemal'in son Filistin görevi kendi komutasındaki 3 ordunun, 4, 7 ve 8. ordu, kesin olarak imha ve tasfiyesiyle sonuçlanmıştır diye yazıyor. Cumhuriyete giden yol sayfa 31. Dilipak'ın yazmaktan ve konuşmaktan doğruları öğrenmeye vakit ayıramadığı anlaşılıyor. Artık Mustafa Kemal ile İngilizler arasındaki şu gizli anlaşma masalına değinebiliriz. Eski Şeyhülislam İngiliz işbirlikçisi ve 150'liklerden M. Sabri Efendi'ye göre Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal ile İngilizler arasındaki gizli anlaşmaya dayanan bir oyunmuş. K. Mısıroğlu Sarıklı Mücahitler sayfa 95. M. Sabri Efendi'nin yazısı ve Mustafa Kemal İngiliz ilişkisinin son perdesi 3. ve 4. bölümde ele alınacak. Dipnot, M. Sabri Efendi'nin iddiaları Yunanistan'da çıkardığı haftalık Yarın gazetesinin 1 ve 2 Kasım 1929 günlü sayılarında yayımlanmış. K. Mısıroğlu Lozan 3. cilt sayfa 156. K. Mısıroğlu bu senaryoyu pek sevmiş ama bu gizli ilişkiyi birdenbire Kurtuluş Savaşı ile başlatmak inandırıcı olmayacak. Buna bir evveliyat uydurmak gerek. Bu sebeple de senaryoyu Sofya'dan başlatıyor. Peki belge? Yok ama ne önemi var, okuyucu nasıl olsa kurcalamaz, önüne ne koysan yer. Dedektif X1'in masalından yararlanarak senaryosuna bir de Suriye cephesini ekliyor. Araya da entelijans servis, Albay Lawrence gibi bazı esrarlı sözcükler sokuşturuyor. Ama bu yetmeyeceği için savaşı da olduğundan başka türlü anlatmak gerek. Belgeler, harp tarihleri, araştırmalar, anılar var ama önemli değil. Nasıl olsa kimse araştırmaz. Bilenler de ya bu tür iddiaları zırva buldukları için susarlar ya da bir tartışmaya bulaşmamak için karışmazlar. Bir kurcalayan çıkarsa onun da çaresi var. Laf azanlıkla işi boğuntuya getirmek ve hakaret etmek ve savaşı tarihten sıkılmadan gerçeklere aykırı bir biçimde anlatmaya koyuluyor. Dipnot. Askeri tarih yazarı Cihat Akçakayalıoğlu, 1966 yılında Mısıroğlu'nun Lozan adlı kitabının 1. cildinin ilk baskısı üzerine bir eleştiri yazısı yayımlamış. Mısıroğlu 1. cildin 3. baskısının ön sözünde bu eleştiriye cevap verirken şu nazik ve edebi sözleri kullanıyor. İnkılap yobazı, çirkin mugalata, züppe yazar, şu zavallı kemalistler, mantık fukarası, mantığını sevsinler, acemi silahşör, pespaye yalanlar, tatlı su frenkleri vesaire. Lozan 1. sayfa 38-52. Mısıroğlu Büyük Doğu Dergisi'ndeki yazılı hezeyanda yer alan şu ayrıntıyı da aktarıyor. 8 Eylül 1950 tarih ve 25 numaralı Büyük Doğu Dergisi bu inanılmaz hadiseyi naklederken, o zaman hayatta bulunan Ömer Lütfi Bey adında bir zatın muhatap olduğu, İngilizlerle anlaşma teklifini şu surette nakletmiş ve bu neşriyat tekzip edilmemiş bulunmaktadır. Günün birinde Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Orduları Levazım Reisi Merzifonlu Miralay, yani Albay Ömer Lütfi Bey, İstiklal Harbi sırasında Nafıha Vekili ile Ordular Grubu Erkanı Harp Reisi, yani Kurmay Başkanı, Diyarbakırlı Kazım Paşa'yı nezdine, yani yanına çağırıyor ve diyor ki: Enver Paşa'nın idaresi orduyu ve vatanı her yerde felakete sürüklüyor. Bu vaziyetten kurtulmak için tek çare İngilizlerle anlaşmaktır. Başka hiçbir çıkar yol kalmamıştır. Her iki asker de bu teklifi şiddetle reddediyor ve böyle bir hareketin korkunç bir şey olacağını söylüyorlar ve yerlerine gidiyorlar. Teklif neticesiz kalıyor. İş bu Ömer Lütfi Bey iman ve namusuyla tanınmış bir zattır ve Elviyem şimdi sağdır. Lozan 1. sayfa 175. Şu palavranın üzerinde biraz duralım. 1. Ne zaman olmuş bu olay? Büyük Doğu yazarına göre günün birinde, yani tarihi belli değil. 2. Peki Büyük Doğu Dergisi'nin tarih polisi Dedektif X1 bilgiyi kimden almış? Bu da belli değil. Ömer Lütfi Bey ya da Kazım Paşa'dan öğrenmiş olsa bunu elbette altını çizerek belirtirdi. Bu hale göre iki ihtimal var. Ya bu olayı başka birinden duymuş, bunu da açıklamıyor. Çünkü böyle yalanı her baba yiğit söyleyemez, ya da ve açıkçası uydurmuş. Mısıroğlu bu uyduruk yazının yalanlanmamış olmasını doğruluğunun kanıtı olarak ileri sürüyor. Her yazı yalanlanır mı? Hele böyle bir saçmalamayı kim ciddi alıp da yalanlar? Tarih bu tür hezeyanlara değil, ciddi belgelere dayanılarak yazılır. 3. İddiaya göre Mustafa Kemal bu iki kişiyi Nablus'a çağırmış, Enver'den şikayet etmiş ve İngilizlerle anlaşmak gerektiğini söylemiş. Her iki asker de bu teklifi şiddetle reddetmiş ve böyle bir hareketin korkunç bir şey olacağını söylemiş ve yerlerine gitmişlermiş. Sonra şiddetle reddettikleri bu ihanet teklifini Harbiye Nazırlığı'na, Genelkurmay'a, Liman Paşa'ya, karargah arkadaşlarına bildirmişler mi? Hayır. Hele iman ve namusuyla tanınmış Ömer Lütfi Bey acaba neden susmuş? Böyle bir ihanet teklifini saklamak da ihanete ortak olmak değil midir?